Evet, ne güzeldir birlikte Rabbin sözünü okumak. O bizi bu sabah değiştirsin, yeni anlayışlar versin ve aynı zamanda ruhsal güç versin. Ruhsal güç Allah'ın sözünden geliyor. Değil, bekleme ben gibi kişi gelsin sana el koysun. Bekleme ben gibi rüya göresin. Bekleme ben gibi kardeş sana hani yardım etsin. Hepsi güzel ama asıl güç Allah'ın sözünden geliyor. Onu okuduk mu, onu sanki yedik mi, o zaman değişiyoruz. Biz bildiğiniz gibi Matta 16. bölümdeyiz ve orada bir dönüş noktasını görüyoruz. Dönüş noktası, İsa Mesih'in hayatında bir de öğrencilerin hayatında büyük bir dönüş noktası oluyor. Ne gibi? O dataya kadar, o olaya kadar İsa daha fazla halkla ilgilenirdi. Ama o olaydan sonra halkı bırakıp artık sadece öğrencilerle ilgileniyor ve doğrudan Yeruşalim'e ölmeye gidiyor. Bu dönüş noktasını, buna sebep olan nedir? Bu da bir konuşma oluyor. Onlar çekiliyorlar, Filipi Kayseri'ye diye bir kasaba var ve orada yapayalnız kalıyorlar. İsrail'in dışına çekiyorlar, herkesten uzak, sadece aralarında kalsınlar diye. Ve ondan sonra İsa başlıyor öğrencilerini sormaya. Ve en birinci soruyor, insanlara göre ben kimim? Beni ne sanıyorlar? Ve değişik cevaplar veriyorlar. Bazıları diyor, sen Yahya'ymışsın. Başkaları diyor, İlyas'ıymışsın, Yeremya'ymışsın ya da herhangi bir peygamberiymişsin. 3 hafta önce ona baktık. Ondan sonra İsa sanki çeviriyor, ya sizce ben kimim? O zaman Petrus kalkıp bütün öğrenciler için, bütün yani apostolar için konuşmaya başlıyor. Ve diyor ki, sen Mesih'sin, diri Allah'ın oğlusun. Bunu iki hafta önce baktık. Ve geçen hafta baktık ki, İsa Petrus'a cevap veriyor. Ve diyor ki, sen bunu kendi kafandan uydurmadın. Yani gökteki babam sana bu sözleri verdi. Ve ben sana diyorum, sen Petrus'sun. Simon iken Petrus oluyorsun. Ad değişikliği oluyor burada. Ve ad değişikliği olunca biliyoruz her zaman kutsal kitapta bir karakter değişikliği oluyor. Kişinin bütün kaderi, hayatı değişiyor. Demek Simon iken Petrus oldu. Ve şimdi İsa bu sözü, bu lafı devam ediyor. Ve bugün okuyacağımız konu yine Matta 16, 18'de şöyle diyor. Ve İsa önce dedi ki, sen Petrus'un. Ve ben sana diyorum, bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım ve ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Ve burada 3 tane büyük söz var ve onlara tek tek bakmak istiyoruz. İnciden inceye gidiyoruz, yani böyle her bir ayeti, her bir sözü, her bir harfi tartıyoruz. Hiçbir anlam kaçırmamak için. En birinci, İsa burada büyük bir söz yapıyor. Sen Petrus'un diyor. Ve ben kilisemi kuracağım. Şimdi bu söz bize o kadar ilginç gelmiyor. Sanki zaten İsa her şeyi biliyor. Geleceğe bakmış, kilise kuracağım diyor. Okey. Ama bu sözü anlamak için bir zaman makinesine binmek lazım. Ve o tarihi bir yolculuk yapıyor şimdi. Tam orada bulunmak için biz oraya gidiyoruz. Biz bugün kilise sözünü çok kolay anlıyoruz. Öyle değil mi? Ama apostollar için, Mesih'in öğrencileri için o datada, o tarihte ne anlasınlar? Hiçbir zaman bir kilise görmemişler. Ama İsa diyor, kilisemi kuracağım. Ne anlayacak bunlardan? Hiçbir şey anlamayacaklar, değil mi? Acaba İsa'nın bu lafından ne anladılar? İsa onlara deseydi, ben sizi uçağa bindireceğim, aynı efekt. Uçak görmemişler, öyle bir şey yok meydanda. Nasıl İsa diyebilir, kilisemi kuracağım? Acaba ne demek istedi? Bu kilise sözü İncil'de, hani biliyorsunuz Grekçe yazıldı, eklesia olarak geçiyor. Ve eminim birçoğunuz bunu duymuşsunuz, eklesia. Bu söz geçiyor bugün kilise anlamında. Ve bu söz Grekçedir ve bu söz eklesia, Greklerin arasında belli başlı bir anlamı vardı. Belli başlı bir meseleyi gösteriyor. Biliyorsunuz o zaman devletler yoktu, her kasaba ayrı bir devletiydi. Ve her kasabanın içinde diyelim önemli bir karar almak istiyorlar. bu bütün kasabayı ilgilendiren bir karar. O zaman bütün serbest kişiler, yani köle olmayan erkekler, kadınlara söz yok, ama erkekler tamamen bir haber yolladılar, toplantıya gel. Ondan sonra bu serbest kişiler evlerinden çıkıp orta yeri geldiler, bir yeri toplandılar, toplantı yaptılar ve o meseleyi konuşup karar verdiler. Anlıyor musunuz? Çünkü eklesiye demek çağrılmış kişiler. Ve burada kilise için, bugünkü kilisemiz için 3 tane önemli nokta görüyoruz. Yani daha hiçbir şey okumadan, sadece bu sözün anlamına bakarak, birincisi eklesiyaya katılmak için en birinci vatandaş olmak lazım. O kasabanın vatandaşı olasın. Eğer bir misafir isen sen bu eklesiyaya katılamazsın. Orada yaşamak o kasabanın bir vatandaşı, değil mi? Olmak şart. İkincisi, bu eklesiyanın içinde herkes aynı. Herkes aynı haklara sahip. Tamam mı? Ayrım, daha yüksek ya da daha düşük pozisyon diye bir şey yok. Bütün eklesiyanın içinde her bir erkek aynı nivoda, aynı söz sahibidir. Ve üçüncüsü, eklesiya mutlaka bir araya gelmesi lazım. Bir araya gelmedi mi, eklesiya sayılmaz. Yani sen kendi yerinde başkasını gönderemezsin. Değil mi? Kendin lazım gelesin. Demek bu 3 tane büyük ders alıyoruz, daha sadece söze bakarak. İyi. Ama ne İsa ne de öğrencileri Grek değildiler, Yahudiydiler, değil mi? Ve onlar acaba ne anladılar bu sözden? Bu sözün anlamını İsa'nın konuştuğu gibi anlamak için eski antlaşmaya bakmak lazım. Orada o eklesiya düşüncesi nasıl geçiyor? Ve tabii ki eski antlaşma Grekçe değil, İbranice yazıldı. Ve oradaki söz kahal diye geçiyor. Ama ne güzel, İsa'dan 200 sene önce bu eski antlaşmayı Grekçe'ye çevirmeye başladılar. Ve İsa'nın zamanında birçok Yahudi bile eski antlaşmayı Grekçe olarak okurdular. Değil mi? Ve o zaman yani ona bakarsak o da olduğu gibi eklesiya diye yazıyor. Ve şimdi nerede görüyoruz? Eski antlaşmaya konuşuyorum sizi. Eski antlaşmada İsa'dan önce nerede görüyoruz bu eklesiya düşüncesi? Açıyoruz yasanın tekrarı 4. bölüm, ayet 10. Burada Musa halka anlattırıyor ya, bütün İsrail tarihini o zamana kadar anlatıyor. Nasıl Mısır'dan çıktılar ve yolda nelerle karşılaştılar. Ve Musa şöyle konuşuyor. Horef, yani Horef dağında Tanrınız Rabbin önünde durduğunuz günü anımsayın. Ve aslında o da yazıyor, eklesiya gününü anımsayın. Rab bana şöyle dedi. Sözlerimi dinlemesi için halkı topla, eklesiya yap. Öyle ki yaşamları boyunca benden korkmayı öğrensinler ve çocuklarını da öğretsinler. Demek ilk kilise, en birinci kilise, en birinci eklesiya nerede oldu? Ne zaman Rab Musa'ya konuştu? Nasıl yani, o da kanunu verdi, o da antlaşma yapıldığı gün diyor, en birinci kilise orasıydı. En birinci eklesiya oradaydı. Dediğimiz gibi halkı topla diyor, aslında o da yazıyor bir eklesiya yap, bir kilise yap. Ve o günde ne oldu? O günde ne yaptılar? Yasaların tekrarı 5 ayet 10'da gösteriyor. Diyor ki, Tanrımız Rab Horef Dağı'nda bizimle bir antlaşma yaptı. Bütün mesele bu. Rab kendi halkıyla bir antlaşma yapıyor. Bu çok büyük bir söz. Çok büyük bir mesele. Hangi Tanrı kendi halkıyla bir antlaşma yapıyor? Eski zamanlarda Tanrılar çok kaprisliydi. Kafasına esnemir, şimşek çakıyor, öldürüyor seni. Başka zaman sen katil ol, yaşattırıyor seni. Tanrıları öyle. Ama İsrail'in Tanrısı, gerçek Tanrı, sahte olmayan Tanrı, kendi halkıyla bir antlaşma yapıyor. Ve aynı zamanda bir yasak koyuyor. Bu antlaşmanın bir parçasıydı. Ve diyor ki, sen bu yasalara uydun mu, ben de sana iyilik göstereceğim. Herkesin pozisyonu, durumu belliydi. Antlaşma çok büyük bir şey. Demek işte o günde Rab'le bir antlaşma yaparken bir halk oldular. Mısır'dayken o noktaya kadar bir halk değildi de bir azınlık idi. Ve o zaman her İsrailli Allah halkının bir vatandaşı oldu. Bu çok önemli. Ve şimdi İsa bu olayı çağrıştırıyor. Musa'nın zamanında Rabbin eklesiyası oldular. Ama şimdi İsa diyor ki ben yeni bir eklesiya yapacağım. Ben yeni bir kilise kuracağım. Anlıyor musunuz? Biz sanıyoruz kilise lafı yeni antlaşmaya bağlı. Ama hayır, öyle değil. İsa diyor ki nasıl Musa Horef Dağı'nda bir antlaşma yaparak bir kilise kurdu, bir eklesiya oldu. Ben yeni bir tane yapacağım diyor. Benim eklesiyam, benim kilisem olacak. Ben kilisemi kuracağım. Yani eski antlaşmayla bağlantı çok sağlam burada. Tabii ki insan sorabilir, İsa sen de kimsin bir antlaşma yapasan? Sen de kimsin yeni bir eklesiya yapasan? Bu sana düşmüyor. Anlıyor musunuz? İsa derken ben kilisemi kuracağım, onu deyince sanki aynı anda diyor ki dolaylı yoldan ben Yahve'yim, ben Rab'im. Ancak Rab'e yakışıyor bir antlaşma yapsın. Ancak Rab'e yakışıyor bir eklesiya yapsın. Ve o antlaşmayı, Musa'nın zamanındaki antlaşmayı geçerli kılmak için ne yaptılar Musa'nın zamanında? Bir öküzün kanını leğenleri toplayıp halkın önderlerini önde dizdi. Ondan Musa kendi eliyle bu kanı onların üzerine serpti. O zaman ne oldu? Antlaşma geçerli kıldı. Bir imza gibi bir şey. Kan lazımdı dökülsün. Değil sadece dökülsün, kan lazımdı serpilsin. Anlıyor musunuz? İş nereye gidiyor? Laf nereye gidiyor? İsa kilisimi yapacağım derken lafı oraya getiriyor. Yeniden kan akıtılacak. Bu sefer öküzler değil. Ve yeniden bu kan serpilmesi lazım. Ama nasıl? Evet. Şimdi İsa aynı biçimde kendi kanını alıp imanlıların üzerine serpecek. Anlıyor musunuz? Kilisemi kuracağım derken bütün bu şeyler bunun içinde. Ve serpecek nasıl oluyor? İbraniler 10. bölüm ayet 22'de şöyle yazıyor. Öyleyse yüreklerimiz serpme ile kötü vicdandan arındı. Görüyor musunuz? Bedenlerimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvence ile yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Bu İbraniler mektubunda İsa'dan sonra yeni antlaşmayı gösteriyor. Bizim yüreklerimiz diyor serpildi. Serpme ile kötü vicdandan arındık. Nasıl Musa bu leğenlerindeki kanı değil mi? İsrail halkının önderlerinin üzerine serptiyse diyor. Şimdi aynı biçimde İsa'nın kanı senin üzerine serpilmesi lazım. O zaman yeni antlaşmanın bir parçası oluyorsun. O zaman Allah halkının bir vatandaşı oluyorsun. Ve Rabbin sofrasında bunu sembolik olarak tekrarlıyoruz. Evet, anlıyoruz. Ancak böyle vatandaş olduk. Görüyor musunuz? Ben kilisemi kuracağım derken İsa daha neler söylemiş oluyor. Hepsi bu bir sözün içinde bulunuyor. Yeni bir antlaşma yapacağım diyor. Ve bu antlaşmanın kanını kim kabul ederse, sanki kimin üzerine serpilirse o yeni antlaşmanın bir parçası olacak. Ve ancak o kişi kilisemin bir parçası olacak. Çok önemli bir şey. Yani bebekken biraz su döküyor senin üzerine. Bununla kilisenin bir parçası olmuyorsun. Nasıl bugün hani Katolikler ve başkaları öğretti. Hayır. Demek İsa kilisemi kuracağım derken bütün bu hakikatleri ortaya koyuyor. Bugün de kilise rastgele bir kalabalık değildir. Nasıl bir futbol maçı, bir konser için bir araya geliyorlar. Bakıyorsun 10 bin kişi, 20 bin kişi, 100 bin kişi. Kilise öyle bir şey değil. Ama kilise demek Allah'ın halkı, daha doğrusu antlaşma kanıyla, yani antlaşma kanını kabul etmiş kişiler o Allah'ın huzurunda toplanıyorlar. Ancak kime bu kan serpildiyse kilisenin bir parçasıdır. Anlıyor musunuz? Bu ciddi bir olaydır. Kan her zaman ciddidir. Ve o kanı kendisi için geçerli kılmak lazım. Değil İsa öldü, kanı aktı, iyi ama bu kan senin üzerine serpildi değil mi? Antlaşmanın bir parçası oldun mu? Ancak böyle kilisenin bir parçası oluyorsun. Ancak böyle eklesiyadan sayılıyorsun. Bu herkese geçerli değil. Herkes bunu yapamaz ve Rab burada çok strict, çok ciddi bir ayrımı yapıyor. Kim olabilir? Bakın eski antlaşmayı okuyorum şimdi. Yasanın tekrarı 23. Ve o da yazıyor değişik halklar için. Mesela Amonlu ya da Muaflı bir kişi Rabbin topluluğuna girmeyecek diyor. Bak, onların soyundan gelenler de 10. kuşağa kadar asla Rabbin topluluğuna girmeyecek. İki tane halk sayıyor, Amon ve Muaf. Sonra biraz aşağıda yazıyor. Ama Edomlulardan iğrenmeyeceksiniz. Edom halkı başka. Onlar kardeşinizdir Esaf'ın soyundan geldikleri için değil mi? Mısırlılardan da iğrenmeyeceksiniz. Çünkü onların ülkesinde yabancı olarak yaşadınız. Onlar kardeş halkı gibi. Onlardan doğan kişi 3. kuşak çocuklar Rab'in topluluğuna girebilir. Farkı görüyor musunuz? Kim eklesiye girebilir? Bu da eklesiye sözü geçiyor. Kim eski kiliseye diyelim, İsa'dan önceki eklesiye kim girebilir? Ancak İsrail halkından olanlar ve bu kanın üzerine kim serpilmişse ancak onlar. Muaflılar 10 kuşak ama Edomlular ve Mısırlılar 3. kuşak. Ne demek bu? Yani bu da sanki eklesiyanın sınırları çiziliyor. Kesin bir içeride bir de dışarıda olmak durumu var. Ne gibi? Ne demek kuşak mesela 10. kuşak, 3. kuşak ne demek bu? Nasıl oluyor bu iş? Diyelim sen başka bir halktan olan bir yabancı olarak karar veriyorsun İsrail'in arasında yaşasın. Sen bir yabancısın. Rab bunu yasak etmedi. Sen bütün her şeyi yapabilirsin ama Rab'in halkından sayılmıyorsun. Ve diyor ki 10. kuşak ya da 3. kuşağa kadar. Sen düşün, eğer Amonlu ya da Muafliysen ancak 10 kuşak sonra torunlarının torunlarının torunları hakkı var İsrail halkına katılasan. Edomlu Mısırlıysen 3. kuşak. Yani sen bunu görüyorsun 3. kuşak. Ve bu mesele bugün bize bir ders olsun. Eklesiya, kilise için konuşuyoruz. Ve Rab diyor kilisemi kuracağım. Bütün bu hakikatler bugün de geçerli. Sen eklesiyanın bir parçası mı oldun? İman etmekle, vaftiz olmakla? Yoksa daha o Muaflılar, Mısırlılar, Edomlular gibi Allah halkının arasında bir yabancı gibi mi yaşıyorsun? Anlıyor musunuz? İsa derken ben kilisemi kuracağım. Bu çok ciddi bir şey. Ve bugünkü eklesiyanın önderleri, pastorlar, kendini pastor yapanlar biraz düşünsün burada. Yani önderler bu ayrımı gözetliyorlar mı yani? Gerçekten bu ayrımı yapmak lazım. Sen Allah'ın halkından mısın? Yoksa Allah'ın halkın arasında bir misafir gibi mi duruyorsun? Bu mesele hepsi İsa'nın sözünün içinde. Vaftiz ederken o kadar titiz davranıyorlar mı acaba? Bu kişi gerçekten tövbe etmiş mi? Bu kişi gerçekten Mesih'in kanını alıp da üzerine serpildi mi? O zaman vaftiz yap. O zaman bu kişi eklesiyanın bir parçası olacak. Ve önderler lazım düşünsünler. Bu benim koyunlarımdan mıdır? Yoksa daha da bir ziyaretçi durumda mıdır? Bunu lazım düşünsünler. Evet İsa ben kilisemi kuracağım derken çok büyük ve derin bir söz söylemiş oluyor. Ve tek bir sözle bir kitap dolusu ders vermiş oluyor. Ama İsa devam ediyor. Demiyor sadece kilisemi kuracağım. Diyor ki bu kayanın üzerine kilisemi kuracağım. Bu ikinci büyük bir hakikat. Değil mi? Kurmak derken bir bina aklımıza geliyor. Bir ev, bir tapınak gibi bir şey. Ve her bir binanın bir temeli lazım, öyle değil mi? İster taştan yapılmış bir bina olsun, ister yani insanların bir organizasyonu olsun, bir temel lazım. Ve İsa diyor ki ben bu temeli kuracağım, bu kayanın üzerine. Ve şimdi soruyoruz, bu yeni eklesiyanın, yeni kilisenin temeli nedir? Kaya nedir? Ve İsa'nın bu sözleri çok büyük bir yankı uyandırdı. düşünemiyoruz İsa Mesih için bu kaya meselesi. Bu kaya üzerine Korazan Kilisesi ne kadar büyük bir efekt yarattı dünyada. Daha doğrusu İsa'nın bu iki sözü, sen Petrus'un ve bu kayanın üzerinde kilisemi kuracağım bu iki sözü, bunlar bütün dünya tarihini değiştirdiler. Gerçekten bu iki söz bütün dünya tarihini değiştirdiler. Ama maalesef iyi yönden değil kötü yönden dünya tarihini değiştirdiler. Çok kötü sonuçlara yol açtı. Yani yanlış anlaşıldığı için ve yüzlerce milyon kişinin ölümüne sebep oldu. Çünkü bunun üzerine Katolik Kilisesi kuruldu. Ve onlar dedi ki biz dünyanın efendisiyiz. Mesih bize güç verdi. Bütün halkları alt edelim. Yani kullanalım. Ve böylelikle milyonlarca kişi öldü. Ve sadece bu ölmek değil, bedensel ölüm değil. Milyonlarca insanlar cehenneme yollanıldı. Bu iki sözü yanlış anladılar diye. Biliyoruz. Petrus değil mi? Diyor, İsa diyor sen Petrus'un ve bu kaya üzerinde kilisemi kuracağım. Biliyoruz Petros taş ya da kaya demektir. Ve dikkatlice okumazsak ve derin düşünmezsek okuyan kişi düşünebilir ki kilisenin temeli Petros'tur. İlk okunuşta böyle dikkatli düşünmezsen öyle geliyor. Sanki onun apostoluk görevinin üzerine bütün kilise duruyor. İsa Petros'a apostoluk görevini veriyor. Ve bütün kilise sanki onun üzerinde duruyor. Kayasın ve bu kaya üzerine kilisemi kuracağım. İlk bakışta öyle. Katoliklerin öğretişi budur. Ve bu konuda bu ayetlere gelince lazım çok ince düşünelim. Yetmiyor bu. Petrus kayaymış, kilise bunun üzerine dururmuş. Petrus bir kere bütün kilisenin temeli olsun bu yeterli değil. Hatta diyorlar ki bu kayalık, bu temel olma vazifesi kuşaktan kuşağa kadar devam edermiş. Anlıyor musunuz? Petrus sadece birinci kaya. Öyle diyorlar. Petrus ölünce o kaya görevi Linus adında birine devretmiş. Linus da ölünce Kletus'a devam etmiş. Ondan sonra birinci Clement, Evaristus, birinci Alexander, birinci Sixtus ve böyle gidiyor. Silsile. Hani böyle zincirleme. Petrus bu görevi, bu kayalık görevi işte bu kişilere devretti ve onlar da bir sonrakine. Bir öncekisi ölünce artık başkası seçiliyor ve bu görev devrediliyor. Ve böylelikle biz geldik bugün 13. Leo, şimdiki papa, o da 267. papaymış. 267. Petrus'ymış. 267. kayaymış. Anlıyor musunuz? Yetmiyor Petrus kilisenin temeli olsun, bütün sonrakiler de Petrus'un görevini alırmışlar. Bu şimdi doğru mu? Bu öğretiş doğru mu? Nasıl diyeceğiz bu doğru değil? Acaba İsa'nın demek istediği bu muydu? Şimdi bu önemli bir araştırma gerek. Bunu araştırıyoruz şimdi. Evet, kaya kimdir? İsa derken anlamalıyız. Bir binanın temeli sadece kaç kere yapıyor? Bir kere değil mi? Her binanın bir tek temeli var. Ve o nerede? En aşağıda. Sen hiç 8. katta temel gördün mü? Demek Petrus kaya ise bir kere olmuş. Zincirleme olayı yok. Hani bunu kabul etsek bile Petrus yani kayaymış. O zaman sadece Petrus. Ama iş daha da derin. Demek Petrus her neyse sadece onun için geçerlidir. Sonraki kuşaklar için değil. Petrus onu başkasına transfer edemez. Sonra Petrus o muhabbette kendisi için konuşmuyor. O bütün oradaki 12'lerin apostolların sözcüsüydü. Ve İsa Petrus'a ne dediyse aynı hakikatler sonra 12'ler için de geçerli. Sadece Petrus değil. Bunu sonra daha sonra göreceğiz. Evet. Aynısı bütün apostollar için geçerlidir. Ve şimdi soruyoruz. Eklesiya, kilise hangi kayanın üzerine kuruldu? Bütün İncil'e bir göz atarsak bunun cevabı kesindir. Kolaydır. Şimdi en iyisi bakalım Petrus'un kendi sözlerine. Çünkü Petrus İncil'de 1. Petrus, 2. Petrus iki tane mektup yazdı. İki tane kitap var. Bakalım Petrus İsa Mesih'in bu sözlerini nasıl anladı? Değil mi? En kolay yolu. Acaba Petrus diyecek mi? Ben kilisenin kayasıyım yoksa İsa mı? 1. Petrus 2:4 Petrus bize açıkça diyor. Ona gelin, diri kayaya gelin. Bakın, bu da demiyor bana gelin. Değil mi? Eğer o kaya olsaydı diyeceydi bana gelin. Ama bu da açıkça yazıyor ona gelin. Yani İsa için söz konusu oluyor. O kaya kendisi değildir ama Mesih'tir ve devam ediyor. O kaya belki insanlar için reddedilmiş bir kayadır ama Allah için seçili ve kıymetli bir kayadır. Allah ruhça bir ev kaldırıyor. Siz de o evin içinde diri taşlar olun. Demek İsa neymiş? Köşe taşı. Temel o oluşturuyor. Ve siz de bunun devamısınız. Anlıyor musunuz? Çünkü kutsal kitapta şöyle diyor. Bakın ben Siyon'da seçili ve kıymetli bir köşe kayası koyuyorum ve kim ona iman ederse hiç utandırılmayacak. Petrus'a mı şimdi iman edelim? Kime iman ediyoruz? Elbette İsa'ya. Bu ayet İsa için konuşuyor. Sizin gibi iman edenler için o kaya kıymetlidir. Ama iman etmeyenler için bu kaya ustaların bir kenara attıkları kaya, işte köşe kayası o oldu. İnsanlar bu kayayı reddetti. Nasıl reddettiler? Mahkeme yaptılar. Ölüm cezasına çarptırdılar. İsa bu haçta ölürken reddedilmiş bir kaya oldu. Ama sonra 3. gün dirilince o kaya ne diyor? Köşe taşı o oldu. Köşe taşı Petrus değil. Kilise bunun üzerinde durmuyor ama İsa'dır. Ve köstekleme taşı ve düşüren kaya o oldu. Onlar seslemeyip Allah'ın sözüne kösteklendiler. Ve şimdi madem Petrus kendisi bu kayanın İsa olduğunu söyledi, sanıyorum konu kapandı. Petrus kendisi diyor ki bu kaya ben değilim, İsa'dır. Daha ne lazım? Gene de İsa, Petrus ve o kayanın arasında bir bağlantı kuruyor. İsa'nın kendi sözleri bu iki tema arasında bir bağlantı kuruyor. Aslında bu Grekçe'de belli oluyor. Bu da sanki bir kelime oyunu var. Ne gibi? İsa Petrus'a dedi ki sen Petrus'sun ve bu Petra'nın üzerine kilisemi kuracağım. İki söz kullanıyor. Petrus ve Petra. Petrus bir taş demektir. Normal bir yumruk kadar büyük bir taş. Ama Petra kocaman bir kaya demektir. Ama sözler benzeşiyor değil mi? Petrus, Petra. Sen Petrus'sun ama Petra'nın üzerinde diyor ki ben kilisemi kuracağım. Evet, kocaman bir kaya. Ama Petrus az önce ne demişti? Sen Mesih'sin, diri Allah'ın oğlusun. Ondan sonra İsa bu sözleri kullanıyor. İşte bu sözler, bu anlayış, bu öğretiş. Hani sen Mesih'sin, sen diri Allah'ın oğlusun. İşte kaya budur. Bu hakikati yayan kişi bu kayayı kastediyor. Bütün eklesiya bu öğretişin üzerinde duruldu. Değil sadece İsa bir kişi olarak. İsa bir kişi olarak bir hiç değil. Kur'an'da da İsa geçiyor. Hinduistler bile İsa'yı kabul ediyorlar. Ama onlar hani Mesih demiyorlar ve diri Allah'ın oğlu demiyorlar. Ve kim bu sözleri ikrar ederse o bu kayanın yanında bir yer alıyor. İsa diyor ki ben kayayım ama sen bu sözleri ikrar edersen, Petrus bunu en birinci yaptı, sen de benim yanımda bir yer alıyorsun. Bir kaya oluyorsun. Ve şimdi Efesliler 2. bölümde 20'de şöyle yazıyor. Bakın dikkat edin, çok dikkatli okuyorum. Evin köşe taşı İsa Mesih'in kendisidir. Artık bu da çok belli. Devam ediyor. Temeli de apostollar ve peygamberlerdir. Anlıyor musunuz? Köşe taşı İsa'dır ama sadece İsa temeli oluşturmuyor. Başka kişi onun yanında yer alıyor, apostollar. Üçüncü olarak siz gene onların üzerinde kuruluyorsunuz, diziliyorsunuz. İşte burada üç farklı taş görüyorsunuz değil mi? En önemlisi köşe taşı. Onun yanında ikinci olarak birinci sıra kayalar. Onlar da apostollardır ve daha sonra üçüncüsü geri kalan taşlar. Köşe taşı İsa temel kayalarına yön veriyor. Anlıyor musunuz? Köşe taşı öbür temel taşlarına bir yön veriyor. Ve sonra bu yani temel taşlar bütün taşlara bir yön veriyor. Ne demek oluyor? Apostolların görevi çok önemli. İsa ile imanlıların arasında bir bağlantı, bir köprü oluşturuyorlar. Demek kim bugün İsa'ya bağlanmak isterse bunu mutlaka apostollardan geçerek yapmalı. Ve o yüzden Petrus'un ikrarı ve İsa Mesih'in sen kayasın sözü yani çok önemli bir vazife oluyor. Demek köşe taşına ancak bu apostollarla bağlanabiliriz. Çünkü onlar temeldir. Evet, bütün imanımız onların üzerinde duruyor. Ve onları seslemedik mi imandan çıkmış oluyoruz. Apostollar bugün nerede? Onlar hepsi ölmüş. Nasıl onları sesleyeceğiz? Tabii ki onların yazılarına bakıyoruz. İncil budur. İncil apostolların yazılarıdır. Ve böylelikle onlar bütün kiliseye bugüne kadar yön veriyorlar. Ve İncil'in son kitabında Yuhanna Yeni Yeruşalim'i görürken Vahiy 21. bölümde Yeni Yeruşalim'i görüyor ve tarif ediyor. Kasabanın duvarında diyor 12 tane temel kayası var. Onların üstünde kuzunun 12 apostolların adları var. Demek ki sadece Petrus. 12 tane. Görüyor musunuz? Apaçıktı. Petrus değil. Petrus sadece bu 12'lerden biridir. Ve bu kasabanın duvarında temel kayaları türlü çeşit kıymetli taşlarla süslenmişti. Birincisi yeşil idi, ikinci koyu maviydi, üçüncüsü kül rengi böyle gidiyor. Yani bunlar değerli, bunlar kıymetli. Biz apostol böyle onların görevlerini küçümsemiyoruz. Ve İsa'nın Petrus'a ve bütün apostollara söylediği söz çok doğru. Benim yanımda yer alıyorsunuz. Evet, köşe taşı benim. Ama siz birlikte, benimle birlikte temel oluyorsunuz. Evet, Petrus'a kayasın derken aslında bütün apostollara konuştu. Ve diyor ki siz yanımda kayalarsınız ve bu eklesiyamın temelleri oluşturuyorsunuz. 2. Timoteus 2.19 bu aynı hakikati gösteriyor. Gene de diyor Allah'ın temeli sağlam duruyor. Gene temeli için konuşuyoruz. Ve onun mührü şudur. Allah kendi kişilerini tanıyor ve her kim Mesih'in adını söylerse haksızlıktan uzaklaşsın. İşte bu ayette bizi gösteriyor ki temel aslında bir kişi değildir ama kişilerin ikrar ettiği imandır. Ne okuduk? Her kim Mesih'in adını söylerse. Petrus ne dedi İsa'ya? Sen Mesih'sin. Ve ondan sonra diyor ki Allah kendikilerini tanıyor. İsa'nın Petrus'a konuştuğu gibi. Diri Allah'ın oğlusun. Ve şimdi üçüncü büyük hakikate geçiyoruz. Kilisemi kuracağım. Bu kayanın üzerinde kilisemi kuracağım. Şimdi üçüncü olarak diyor ki ve ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek. Bu ne demek oluyor? Bu da ölüler diyarının kapıları. Acaba onlar nerede? Nerede bu ölüler diyarının kapıları? Ve bu ölüler diyarı, ölüler devleti nedir? Neresidir? Somalya mı? Neresi bu ölüler devleti? Burada söz olmuyor cehennem için. Cehennem başka. Ama ölüler devleti. Ve buna Hades ya da Yahudiler Şeol derdiler. Şeol bunun adı. Bu demek ölüler diyarı. Ya kapıları nerede? O her yerde. Her yerde. Bu kapılar kolay. Bir insan öldü mü oraya giriyor. Öyle değil mi? Ve eskiden daha fazla bilgi yokken sanki bir ölü bu dünyadan göçtüğü zaman nereye gittiği belli değildi ama işte Seol'a gidiyor. Ölüler diyarına. İşte o da gölgeli pek bilinmeyen bir yer orası. Tamam mı? Korkunç bir şey. Ve çok bilgi verilmiyor. E tabi kim biliyor ölümden sonra ne olacak? Herkes bir fantaziye uydurabilir ama aslısı ne? Kim diyebilir ben gittim de döndüm? Var mı öyle bir kişi? İsa'nın zamanından önce diriliş ve sonsuz yaşam hakkında kimsenin kesin bir bilgisi yoktu değil mi? Ve sandılar o yerin kapıları varmış ama nasıl kapılar? Sadece bir tarafa doğru açılırmış değil mi? Girişi var çıkışı yok. Öyle bir şey. Elbet. Yani o ölüler devletini giren çok ama çıkan yok. Nasıl? Batşeba olayında. Şimdi kutsal kitabı bilenler için konuşuyorum. Davut değil mi? Yas tutuyor. Bebek acaba ölecek mi, ölmeyecek mi diye. Ve en sonunda bebek ölüyor. Ve ondan sonra bırakıyor yas tutmaya, yemeye başlıyor. Ve herkes mana buluyor. Nasıl? Bebek sağken sen yas tutuyorsun, öldükten sonra şenleniyorsun. Nasıl bir şey bu? Ve nasıl dedi Davut cevap olarak? Ben onun yanına gideceğim ama o bana dönmeyecek. Ölüler, devletin kapıları bir tarafa açık, dönüşü yok. Nasıl Luka 16'da Lazar benzetmesinde, değil mi? Hayır, bu bir hikaye ama gene bir hakikat gösteriyor. Lazar, değil mi? İbrahim'in kucağındayken, yani aslında ölüler devletindeyken diyor ki aramızda kocaman bir uçurum var. Ben dönemem şimdi. Ve insanlar zaten ölüm hakkında, değil mi? Hep bu lafı yapıyorlar. Kim oraya gitti de döndü ve bize haber versin. Kim öyle? Yok öyle bir kişi. Ama şimdi durum tamamen değişiyor. İsa derken kilisemi kuracağım ve ölüler devletinin kapıları direnemeyecek buna karşı, durum değişiyor. Var bir kişi gitsin ve dönsün. İsa Mesih, yani bu eklesiyayı kuran kişi gitti ve döndü. Demek dönüşte ne yaptı? Kapıları bozdu. Öyle değil mi? Ve ne zaman İsa pazar sabahı, üçüncü gün, güneş henüz doğmadan mezardan çıktı, o kocaman taşı uçurdu ve yazıyor bu taş belki 20 metre uzakta durdu. Yani nasıl? Hangi Superman bunu fırlattırdı sanki bir parmakla? Değil mi? Püskürdü o uzağa. İşte o zaman sadece o mezarın kapıları bozulmadı. Ölüler diyarının kapıları da bozuldu. İsa bunu demek istiyor. Şeol'da, ölüler diyarında da bir şey oldu, bir etki bıraktı. Ve o kapılar yani ona dayanamadı. Bozuldu, uçuruldu. Artık o kapılar İsa'ya iman edenler için de engel değil. Kapılar dayanamadı. İsa'nın tam dediği gibi ölüler devletinin kapıları bu saldırıya karşı dayanamayacak. Kim kimi saldırıyor? Ölüler diyarı imanlılara mı? Yoksa eklesiya ölüler diyarına mı saldırıyor? Sanıyorum bu da iş belli. Kapılar dayanamadı derken kapılar pasif. Onlara karşı bir etki yapılıyor. Saldıran biri var. İşte İsa bu saldırıyı daha önceden anlatıyor. Bu nasıl olacak? 1. Korintiler 15:25-26'da şöyle okuyoruz. Çünkü bütün düşmanları onun ayaklarının altına serilecek. O zamana kadar o lazım krallık sürsün. En son olarak yok edilecek olan düşman ölümdür diyor. Vahiy 20'de 6. ayet şöyle diyor. Kimin payı varsa bu birinci dirilişte iki diriliş varmış. En birinci diyor imanlılara ve sonra bütün insanlara. Kimin payı varsa bu birinci dirilişte o mutlu ve kutsaldır. O kişilerin üzerinde ikinci ölümün hakkı yoktur. İki tane de ölüm varmış. Bu da nasıl oluyor? İkinci ölüm. Yani birinci ölüm bu Şeol'a dalmak. Ama ondan sonra bu Şeol cehenneme çevrilecek. Anlıyor musunuz? Bu başka bir şey. Demek bu ikinci ölüm bu kişilerin üzerinde yetkisi, efekti yoktur. Hayır, onlar Allah'ın ve Mesih'in kutsal hizmetçileri olacaklar. Ve onunla birlikte 1000 sene krallık sürecekler. Ve sonra 8 ayet aşağıda 20-14'te yazıyor ki ölüm ve ölüler devleti ateş gölüne atıldılar. İşte ikinci ölüm budur. Bu ateş gölüdür. Şeol, ölüler diyarı yok olacak. Ve İsa Mesih bunu kiliseyle birlikte konuşuyor. Evet, kilise olarak bizim misyonumuz, bizim amacımız nedir? Değil sadece insanlar bir araya gelsin, hoş bir zaman geçirelim, Allah'ın huzurunda eğlenelim. Yok sadece hani Rab'be tapsınlar. Değil sadece bazı kişileri yargıdan kurtarsınlar, sonsuz yaşamları olsun. Ama İsa diyor kiliseyi, eklesiyayı bir ordu gibi gösteriyor. birlikte hani yürüyoruz. Birlikte cehennem kapılarının üzerine yürüyoruz. Birlikte insanları ölüler devletinden kurtarıyoruz. Ve onu nasıl yapıyoruz? İsa'nın Petrus'a konuştuğu gibi. Bu sözler senden gelmedi. Gökteki babam sana bu sözleri verdi. Petrus gibi İsa'ya Mesih ve Allah'ın oğlunu demekle ve o sözü yaymakla diyor ki biz sanki ölüler devletin kapılarını bozuyoruz ve oradaki insanları ölümden kurtarıyoruz. Rab sizinle olsun.